Atiye Bey, güneşli bir kış günü. Nasılsınız?
Çok iyiyim. Birkaç alacağım var. Tahsil edemiyordum. Çok canım sıkılmıştı. İşte mahkemeden de filan bir sonuç alamadık. Birkaç arkadaşla tanıştım. Allah razı olsun. Dün akşam valizle getirdiler alacaklarımı. Evet. Ben de artık bundan sonra paralel yargı sistemiyle çalışacağım. Size de öneririm. Paralel yargı.
Var mı kontak numarası?
Tabii tabii. Alttan şeyden geçiyor muyuz?
Açıklama kısmında.
1850 mafyaya gel.
Evet, ülkemiz hukuk alanında her gün yeni bir kademeye geçiyor, yeni bir aşama kaydediyor. Tebrik ediyoruz.
İstanbul'da apartmanlara çökmeye başlamışlar.
Evet, evet. Ya. Tamam. Ben haberi okudum, inanamadım.
Yani o kadar kör kör gözün parmağına yapılıyor ki.
Bu hafta ne konuşacağız? Döviz piyasasında bir hareketlilik var. Hem rezervlerde hem de işte döviz seviyesinde uzun zamandır görmediğimiz küçük, yani çok bir eskisi kadar değil ama yeni bir hareketlilik var. O hareketliği size soracağım, döviz piyasasında ne oluyor diye. Onun dışında tabii ki faizle de bunu bağdaştıracağız. Dışarıda Biden giderek Ukrayna'ya biliyorsunuz uzun menzilli silahları kullanma yetkisi verdi, izni verdi. Putin de buna bir hamle yaptı. Zaten bu hamle geliyordu. Tamam. Denk geldi zamanlaması. Nükleer doktrini değiştirdi. Bunu nasıl okuyacağım? Bunlar aynı zamanda tabii piyasayı da etkiliyor. Onu konuşacağız. Anketler. Devlet Bahçeli Salı günü grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşuyor. Muhalefetin seçim talebi var. Anketler ne gösteriyor? Onu nasıl okuyacağım size? Bir de tabii ki hukuksuzlukla konuşacağız. Teğmenler başta olmak üzere.
Teğmenleri kesinlikle yani çok iç acıcı bir durum.
İstiyorsanız onunla başlayalım.
Tabii ki.
Çünkü diğer konular da tabii ki insan hayatı diye etkiliyor ama teğmenler konusu aynı zamanda ülke yönetenlerin genç insanla bakışını da gösteriyor bence. Genç ve başarılı insanlar. İşte sonra niye doktora yurt dışına gidiyor, niye eğitim insanı yurt dışına gidiyor çok konuşuluyor. Saatlerin erken alınması, saat uygulaması değişmesi sebebi çocukların çok sabah erken saatte karanlıkta kalkıp okula gitmesi de benzer bir şey. En başarılı askerlerin, genç teğmenlerin bir çırpıda, bir kaya gözünü kırpmadan silinmesi de başka bir husus. Teğmenler özelinden başlayarak genel olarak iktidarın bu genç insana karşı hıncını desem bakışını nasıl yorumluyorsunuz?
Ya şöyle söyleyelim, yani verimli çalışan otoriter sistemler var. Bir de gereksiz yere zulüm uygulayan otoriter sistemler var. Mesela Çin verimli çalışan bir otoriter sistem. Çin'de yapılanları hiçbir şekilde tasvip edemeyiz. Mesela Ali Baba'nın sahibi bir yıl ortadan kayboldu. Evet. Bu arada bir otelde misafir edildi anladığım kadarıyla. Bir kötü muameleye tabi tutulmadı. Ama bunun bir amacı vardı. Ali Baba'nın şirketini devlete bağlamak, ele geçirmek, çökmek de değil. Ve Xi Jinping'in genel politikasıyla uyumluydu. Bu tip ülkelerde ne yaparsanız başınız derde girer bilirsiniz. Yapıp yapmamak size kalmış. Hong Kong'da olduğu gibi. Eğer insan hakları için bir protesto gösterisine kapılırsanız toplumdan atılacaksınız. Doğru mu yanlış ama biliyorsun ne olacağını. Bir de Türkiye gibi tamamen ihtiyari ve insanlara zulüm yapmaktan başka hiçbir amacı olmayan bir sistem var. Teğmenler bu yemini yıllardır ediyorlardı. Öte yandan tek suçu Atatürk'e bağlılık yemini etmek olan insanları görevden almayı planlıyorsunuz. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir askerin yetişmesinin maliyeti birkaç yüz bin doları bulur. Ve bunlar son derece yetenekli insanlar. Türk ordusunun bel kemiği. Anladığım kadarıyla önemli bir bölümü ordudan uzaklaştırılacak. Evet. Bir sınıf kaybediyorsunuz. Bu sadece sizin, yani ordunun size olan güvenini sarsar ve ileride çok kötü şeylerin olması yolunu da açabilir. İşte Cem Küçük demokrasiye kılıç kaldıranlar falan diyorsa.
İşte darbeye kadar götürecekken neredeyse darbe girişimi.
Evet, yani bu o kadar saçma bir şey ki dediğin gibi, yani gereksiz yere çok iyi yetiştirilmiş profesyonel askerleri kabul ettik, kaybettik. Bu ama her yerde görülüyor. Bu KPSS sınavları da bu şekilde. Mülakat yöntemini kullanarak Türkiye'de milyonlarca gencin geleceğe olan umudunu yitirmesini sağlıyorsunuz. Bu sabah saatleri uygulaması daha da feci bir şey. Yani bunun hiçbir amacını görmek imkansız. Suudi Arabistan'ın bile artık Jennifer Lopez'e mayoyla konser verilmesine müsaade ettiği bir ortamda biz herhalde namaz saatleri diye yapıyoruz. Bunun insanlara getirdiği yükü anlatamam. Yani manevi yükü bir kenara bırak. Bir, sabah 5'te kalkıp 2 saat serviste okula giden bir çocuktan eğitim almasını beklemek aptallık. Böyle bir şey olmaz. Yapamaz o çocuk. Ve daha ilk sınıflarından itibaren de eğitimden soğuyorlar. Anne babalar açısından bambaşka bir sorun daha. Kışın daha fazla elektrik yakıyorsunuz. Ve bütün bunları sorduğunuzda karşınıza şu çıkıyor. Yani bunun karşılığında Erdoğan rejimi ne elde ediyor? Yine son bir örnekle şey yapacağım. Hiçbir şekilde tasvip etmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Olayı tamamen iktidarın kendi menfaatleri açısından değerlendiriyorum. Selahattin Demirtaş'ı hapiste tutuyorsunuz. Tamam, çıkarsa size rakip olacak. Osman Kavala'dan ne istiyorsunuz? Yüzlerce gazeteciyi atmışsınız içeri. Bunların hiçbirinin toplumda bir karşılığı yok. Yani kötü anlamda değil, hani geniş bir izleyici evet. kitleleri yok. İşte bunlar tamamen ihtiyari ve gereksiz zulümlerdi. Yani bunu daha önce söyledim belki ama işte Türkiye'nin hani medarı iftarı, tamam paralı olan insanlar gidiyor ama özel okulları var işte. Robert Kolej, evet. Alman Lisesi, İstanbul Erkek, St. George falan. Bunların mezunlarından hiçbiri Türkiye'de kalmıyor. Bir tane galiba bir tane çocuk kalıyor bildiğim kadarıyla. Türkiye toplumu artık kalkınma umudunu yitirmiş bir toplum Semih. Rusya'dan daha kötü olduk. Rusya da savaşı kazanabilir, ekonomisini büyütebilir. Ama asla kalkınmış bir toplum olamaz. Bizde de böyle çünkü kaliteli insan gücü Türkiye'de kalmak istemiyor artık.
Ben de okul görüşmeleri yapıyorum. Olgum için konuşuyorum. Mesela hepsi şey diyor işte 10 sene önce %30-35'ti giden. No. Hep o civarda vardı. Şimdi 90'dan aşağı yok yani. O kalan bir çocuk da muhtemelen ya maddi ya da özel bir sebebi de olabilir. Mecburiyetlerden kalabilir de olabilir. Ama şimdi düşünsenize 17-18 yaşındasınız. Boğaziçi bitmiş. Devlete giremiyorsunuz ideolojik sebeplerle. Oh. Yani net bir duruşunuz varsa. Asker olmayı düşünen daha genç bir çocuk her an çok bir yeminden dolayı atılma ihtimali var. Özel sektöre girseniz de sürekli alım gücü düşen işte orta sınıfın bittiği, eridiğini duyuyorsunuz. Bu çocuk niye okusun ki Türkiye'de?
Evet.
Okuyabiliyorsa niye okusun yani? Fırsatı varsa gider. Yani
şimdi Avrupa'da otomotiv sektörü krizde. Muhtemelen bu Türkiye'nin ihracatını da baltalayacak. Biz daha yüksek teknolojiye geçemediğimiz ve sattığımız ürünlerde de rekabet arttı ve bunların kar marjları daraldığı için kendimizi fakirliğe mahkum ediyoruz.
Evet. Ama Atiye Bey, ben şuna da çok üzülüyorum. İşte ekonomik sebebini söylüyoruz ya insanlar anlasın diye. Ya ekonomik sebebi sonucu olmasa da esasında insaniydi.
Ya kesinlikle şey ama yani maalesef hani her seferinde bu ekonomik sebebini gündeme getirmemin nedeni ya yani şu anda Türkiye'de sıradan bir vatan, hiçbir şekilde siyasi bağlantısı olmayan, hiçbir etliye sütlüye karışmayan bir sıradan vatandaşa uygulanan zulüm başka bir ülkede yaşansa insanlar sokaklara çıkar ve evlerine girmezdi. Ama Türkiye'de halkımız yani bu konularda hassasiyetini yitirdi diye düşünüyorum. Hani kimileri diyor...
Bir arada tabii zorla gitti, şey oldu yani.
Yok, bu doğru değil yani. Değil polis mi? Baskısından falan korkmak, biber gazı şu bu. Hiç dünyanın başka ülkelerinde de bu kadar zalim rejimler var. Halkın yine çok yani can tehlikesine rağmen direndiğini görüyoruz. Tabii toplumsal örgütlenme eksikliği korkunç.
Evet. Onu ayrı programda konuşuruz, evet. Daha çok da otoriter rejimler var sonuçta. Farklı durumlar oluyor diyelim ve istiyorsanız dövize geçelim.
Tamam.
Ne oluyor bir döviz piyasasında?
Ben piyasanın içinde değilim. Bunu da en baştan söyleyeyim ama işte isim Bloomberg HT ve ekonomimde haber çıktı. Carry trade bozulmuş. 3 milyar dolar civarında piyasa katılımcılarının söylediğine göre, rapor ettiğine göre 3 milyar dolar civarında sıcak para kaçmış. Bu gayet doğal ve bunları sık sık yaşayacağız. Sebeplerini de söyleyeyim. Birincisi dün yavaş yavaş 2025 tahminlerini okumaya başladım. Burada konsensus Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri çok ağır dayak yiyecek. Doların değer kazanmasından çok ağır dayak yiyecek. Şimdi maalesef yabancılar Türkiye'yi yanlış değerlendiriyor. İki tane yanlış algılama var. Bir, Türk lirası aşırı değerli. Dolayısıyla en kırılgan ve en ufak bir şokta dayak yiyecek bir para birimi olarak görülüyor. İkincisi, Merkez Bankası rezervlerinin böyle bir durumda Türk lirasını müdafaa etmek için yetersiz olduğu düşüncesi var. Dolayısıyla böyle bir durumda bütün yalnız Türkiye'yle bütün gelişmekte olan ülke para birimlerine bir baskı geliyor. Türkiye'de bunu ağırlaştıran bir neden de işte biz bu yayını yayınladığımızda TCMB, PPK kararı açıklanmış olacak. Bilmiyorum ne söyleyeceklerini ama Bloomberg HT'nin anketine göre medyan faiz beklentisi Ocak. 9 tane, 21 katılımcıdan 9'u da Aralık'ta faiz indirimi bekliyor. Şimdi tabii carry trade faiz indirimini sevmez. Getirisi azalır. Bütün bunların birlikte yarattığı baskıyla dün bir 3 milyar dolar civarında satış gördük. Ben bunu şeyden öğrendim. Yani takriben saat 2'ye 3'e kadar borsa yatay hatta biraz evet. alıcılı seyrediyordu. Son anda 1.71 aşağı düştü. Çünkü piyasaya bu haber yayıldı. Şimdi niye bunlar Türk lirasının akıbetini değiştirmez veyahut da Merkez Bankası'nı korkutmaz onu anlatayım. Çünkü izleyicilerimizin bunu anlaması çok önemli. Hiç kimsenin bak Türk lirasına saldırıyorlar, açığa satıyorlar diye dövize geçmesini istemiyorum. Birincisi Türk lirası çok hızlı değer kazanmış olabilir ama Türk lirasının aşırı değerli olduğunu iki şeyden anlarsın. Bir, ihracatın daralır ya da ithalatın patlar. İki, cari açıkların büyür. Türkiye'de bunların ikisi de doğru değil. Cari açık her ay biraz daha daralıyor. İhracatımız da dünyanın içinde bulunduğu bunalımla kıyaslamalı olarak konuşursak yavaş da olsa büyüyor. İthalatta da öyle çok büyük bir patlama yok. Daralıyor hatta. Dolayısıyla o anlamda Türk lirası aşırı değerli. Belki gelecek sene de böyle devam ederse bunu konuşabiliriz. İkincisi, Merkez Bankası bütün şu andaki Türkiye'deki sıcak parayı rahatlıkla öder, yine 120 milyar dolar dövizi kalır. Türkiye'de Merkez Bankası'nın Türk lirasını istediği gibi yönlendiremeyeceği tek senaryo, vatandaşların TL'den DTH'lara geçmesi de değil, fiilen dolarlarını bankadan çekmesidir. Bunun için de Allah göstermesin, yani öyle bir şok olma, hani savaş mavaş olmalı çünkü olmuyor. Bunları niye anlatıyorum? Merkez Bankası bu tip saldırılara rağmen güçlü Türk lirası politikasından vazgeçmeyecek. Siyasi irade hiçbir şekilde Türk lirasının değer kaybetmesini istemiyor. Çünkü ya anayasa referandumu ya erken seçime gideceğiz. Ekonomi programında da faizler ineceğine göre Mehmet Şimşek de hiçbir şekilde ne zaman vergi toplamaya kalksa birileri mani oluyor.
Aynen.
Bütçe açıklarını daraltamayacağına göre Türkiye'nin şu anda enflasyonla mücadelede tek bir yöntemi kaldı. O da Türk lirasını çok güçlü tutmak. Geçen hafta da tahminimi verdim. Yani dolar TL gelecek yıl %15'ten fazla prim yapmaz. Dolayısıyla hiç kimse bir tedirginliğe kapılmasın. Merkez Bankası rahatlıkla bütün sıcak parayı öder. Ve bir süre sonra da şu olur. Sene başında olur. Yani şöyle bir teamül var yurt dışında. İşte Thanksgiving galiba ayın 26-27'si son perşembesi. Ondan sonra millet tatile çıkar. Yani gönülsüz çalışır ve ocağın ilk haftasında da yatırım komiteleri toplanır. Fonların yıllık stratejisini belirler. Ben o zamana kadar Türk lirasının tamamen ayrı bir trend çizdiğini, Amerikan doları ve Amerikan faizleri ne yaparsa yapsın, Türk lirasının yıl boyunca güçlü kalacağını, carry trade anlamında güçlü kalacağını, benimseneceğini ve acayip Türkiye'ye sıcak para gireceğini düşünüyorum.
Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz 2 haftadır piyasalar çok hareketli. Yatırım yapmayı veya yatırımını arttırmayı düşünenlerden çok fazla soru geliyor. Midas Podcast daha önce ilk bölümünü tanıttığım Yatırımda Sık Yapılan Hatalar Podcast'inin şimdi 2. bölümünü yayınladı. Özellikle böyle çarkantılı dönemlerde küçük yatırımcı için yol gösterici bir yayın. Linki aşağıya bırakıyorum.
Peki faiz indirime başlayıp istikrarı ve görece nispeten hızlı bir şekilde indirimler yaşanırsa da aynı şey olur mu?
Yine Bloomberg HD anketine dönelim. Çünkü elimdeki tek anket o. Bir de sormuşlar yani 2025 sonunda politika faizi ne olur? %30 demiş ortalaması. Yine. Şu anda 50. 2000 puan bekliyorlar. Oraya düşerse Türkiye'de kriz çıkar. Ben sana söyleyeyim. O kadar düşmesine imkan yok. Çünkü enflasyon o kadar düşmeyecek. Enflasyonun Merkez Bankası hedeflerini bir kenara bırakalım. Yine piyasadan edindiğim izlenimleri söylüyorum. 30-35 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. 32,5 diyelim. Politika faizinin 40'lara kadar inmesi çok ciddi bir sıkıntı yaratmaz. Çünkü doların doların %15 prim yaptığı bir ortamda siz mevduattan %40 elde ediniyorsanız istemeseniz de Türk lirasında kalacaksınız. Merkez Bankası inşallah Mart'a kadar faiz indirmez. Ben hala umudumu kaybetmedim. Özellikle Bloomberg anketinde büyük çoklukla iddia edilen Ocak en kötü ay. Çünkü Ocak'ta zamları göreceğiz ve bunların etkisini görmemiş olacağız. Şubat çok daha iyi, Aralık daha iyi. Çok samimi söylüyorum. Hiç olmazsa Merkez Bankası ya biz bilmiyorduk deme sebebine neden olur. Eğer 250 bas puanlık dilimler halinde başlar ve enflasyon, çekirdek enflasyon ya da trend enflasyon yeniden yükseldiğinde bırakın faiz arttırmayı, ara verirse parasal gevşemeye, bence Türkiye rahatlıkla yaza varır. Yazında zaten hiçbir şey olmaz. Ama yani bu işe hakikaten işte Erdoğan 6 ay sonra ilk defa ağzını açtı faiz konusunda. Evet. Ne söylediğini ben tam anlayamadım. Ama bir şeyler geveldi. Faizle enflasyon bu aynı cümlede kullanıldığında insanlar şüphelenmeye başlar. Yok, eğer hakikaten bu işe siyasi irade müdahil olduysa, gerçekten 2025'in sonlarında en azından bir anayasa referandumu olarak sandık bekleniyorsa ve merkezden 1000 puan, 500 puan faiz indirimi geliyor diyorsa bütün oyun bozulur. Bütün oyun bozulur.
O zaman bu söyledikleriniz...
Söylediklerim hiçbiri geçerli olmaz. Evet. Yani şöyle çok net bir şekilde söyleyeyim. Aralık veya Ocak ayında 500 bas puan faiz indirimi gelirse ben o zaman Türk lirası hakkındaki görüşlerimi yeniden değiştiririm. Ama böyle bir şey olmayacağına inandığım için bunları söylüyorum.
Bu dipnot yazarım sonra sıkıntı olmasın. Sıkıntı. Sonuçta burası Türkiye, Atilla Bey. Her şey olur.
Tabii her şey
olur. Uyanmışsınız 1000 puan. Bir uyanmışsınız 1000 puan.
De şimdi kusura bakmasınlar. Yani meslektaşlarımı da eleştirmeyeyim. Yani 100 tane YouTube videosu seyrediyorum. Çok ufak bir olaydan yola çıkarak dolarda kriz, patlama olacak, altına kaçın, evlerinizi satın, el koyacaklar gibi videolar yayınlıyorlar. Ben tam tersi bir şekilde olasılığı yüksek olaylar üzerinden senaryo kurmayı tercih ediyorum. O yüzden de kimse seyretmiyor ama kaderimiz bizim.
Evet, geçmişte de hani bazı tahminleriniz yanıldı. Bunun en büyük sebebi o zaman Türkiye'de zaten hiç rasyonel politika yoktu.
Evet.
Yani sonu yok o zaman o işin.
Tahmin tabii ya, yani Türkiye'de her şey olur demek ki yayın yapamazsın. Evet. Yani insanlar izlemez.
Evet, dünyaya geçelim. Ukrayna-Rusya Savaşı uzun menzili füzeler gönderecek. Gönderdi hatta. Başladı değil mi? İlkini
yaptı. Tabii tabii. İlk saldırısını yaptı.
Putin de aynı günlerde imzayı attı. Nükleer doktrini değiştirdi. Bu doktrini değişikliği...
Uzun menzilli füze... Eğer nükleer bir güç Ukrayna'ya uzun menzilli füze verir ve bu da benim topraklarıma saldırıda kullanırsa... İkisinde... Ben o ülkeyi düşman ilan ediyorum dedi.
Mevcut durumu anlattı esasında
şu anda. Evet.
Bu hem siz bu Ukrayna-Rusya savaşına geleceğini hem de bunun piyasalara son gelişmeyi, piyasa etkisini yorumlamanızı rica edeceğim.
İkincisinden başlayalım. Dün altına ve Amerikan tahvillerine ciddi talep geldi. Avrupa piyasaları da satış yedi. Çünkü Putin'in niyetinin ciddi olduğunu düşünüyorlar. Hayır, değil. Yani Putin genelde çok stratejik düşünen, iyi bir satranç oyuncusu ama bu nükleer silah kullanma tehdidini 5. defa yapıyor. Artık bunu NATO ciddiye almıyor. Biden bunu tamamen Trump'a bir zehirli şey bıraktı, hediye bıraktı yani. Ukrayna'yı kurtarmak için. Trump'ın Ukrayna politikası, Ukrayna'ya askeri yardımı keserek, yani Ukrayna düşmanı değil, artık bu savaş bitsin, Ukrayna biraz kayba razı olsun şeklinde bir politika izlemek olacak. Ama bu durumda bile savaş en az bir yıl daha sürer. Çünkü Biden Ukrayna'ya bu yıl yetecek kadar cephaneyi gönderdi veyahut da o konuda kongreden karar çıktı. Avrupa'da en az bir yıl daha Ukrayna'ya yardımcı olur. Trump Ukrayna'ya askeri yardımı kesse dahi en az bir yıl daha savaş sürer. Ama şu anda görebildiğim kadarıyla iki tarafta müzakere masasına yakın. Rusya artık savaşacak insanı kalmamış olabilir. Kuzey Kore'den asker getirdiğine göre bayağı zor durumda. Ukrayna'nın da cephedeki kayıplar yanında ekonomik kayıplara gücü kalmamış olabilir. Yani Ukrayna halkı bu kışı karanlıkta geçirecek. Bütün enerji yapısını imha ettiler. Dolayısıyla bir anlaşma söz konusu olabilir. Yani bu anlaşma da muhtemelen şu şekilde olur. Rusya işte ilhak ettiği Donbas'ı tutacak elinde. Buna karşılık da NATO Ukrayna'ya eğer Rusya bir kez daha saldırıya geçerse onu koruyacağına dair yazılı bir şey verecek, taahhüt verecek.
Olan insanlar oluyor.
Olan insanlar oluyor. Bu yani bu olaydan altın jeopolitik risk algısıyla giden, dolar veya jeopolitik risk algısıyla yükselen mali varlıklar. Jeopolitik riskler Trump'ın bütün aptalca kararlarına rağmen düşecek. Sebebini de söyleyeyim. İran dün uranyumu %90 zenginleştirmekten vazgeçtiğini söyledi. Xi Jinping Rio zirvesinde biz Amerika ile işbirliği yapmak istiyoruz ama eğer kavga çıkartmak istiyorsa hazırız diye aslında gayet alttan alan cümleler kullandı. Şunu görüyorum. Trump'ın bu kadar deli olması İran ve Çin'i korkuttu. Ve beklenmedik bir olay. Mesela ne olabilirdi? Çin Tayvan'a deniz ambargosu uygulayabilirdi. İran da kendi üzerindeki baskıyı hafifletmek için çevredeki ülkelerin enerji sistemlerine kendisi veya vekilleri vasıtasıyla saldırabilirdi. Ben artık bu olasılıkların düştüğünü ve en azından Trump'ın ilk 2 yılında jeopolitik risk priminin düşük seyredeceği kanaatindeyim. Bunun bizim açımızdan da çok büyük yararı var. Çünkü eğer jeopolitik risk primi düşerse, çok daha somut konuşayım, Rusya'nın petrol ticaretine veya İran'ın petrol ticaretine ciddi bir engel çıkmayacağı piyasalar tarafından benimsenirse, Brent CNBC.com haberine göre 40 dolara kadar düşebilir. O zaman da merkez istediği kadar faydalı. Buyur buyur abi, dükkan seni sıfıra indir yani. Harika bir şey olur Türkiye için. Yani çok büyük bir şey. Çok büyük bir milli piyangoda yılbaşı ikramı isteyelim.
Peki sonra kısaca bir soruyu kapatalım bu haftayı. Anketten bahsettik, anketten açtık. Seçim anketleri ne görüyorsunuz?
Vallahi biz İstanbul Analytics olarak de ortağı bulunduğum danışmanlık şirketi bütün anketleri toplar, 3 aylık ve 1 aylık ortalamalar çıkartırız. Bunun dışında ben şahsen ilgilendiğim için çok değişik konularda anketlere bakarım. Birkaç şey ortaya çıkıyor ve bunları söylemek ihtiyacını hissediyorum. Çünkü köşe yazarlarını okuduğumda tam tersi bir görünümle karşılaşıyorum. Bir, anketlerde CHP hala birinci. Yani birkaç ay önce aradaki fark 3 puandı, şimdi 2 puana kadar indi ama hata bandı. Yani CHP önde, bu tartışılmaz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü CHP kendi içindeki kavgalar ve AKP'nin başarıyla gündem değiştirmesi nedeniyle birinci parti olma hüviyetini kaybetti diyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. İkincisi, halk erken seçim istiyor mu? Burada çok değişik cevaplar arıyoruz. Ama bu konuda anket yapan 5 firmanın ortalamasını aldığımda %55 civarında halk erken seçim istiyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun önünde, ikisi de Erdoğan'ın önünde ve bütün anketlerde bu çıkıyor. En önemlisi de Hande Fırat'ın yazdığı bir Optimar anketi var. Bu Erdoğan'ın niye Bahçeli'nin topuna girmediğini çok iyi açıklıyor. Halkımızın %80'i Kürt sorunu olduğunu kabul etmiyor. Öcalan'la veyahut da DEM Parti ile işbirliği yapılmasına karşı olanların oranı da %50'nin üstünde. En son olarak da bir PR anketi yayınlandı. AKP'de hafif bir oy kaybı var. MHP'de bayağı bir oy kaybı var. Onlar da Zafer Partisi'ne ve bir miktar da İYİP'e gitmiş. Dolayısıyla Erdoğan aslında gayet rasyonel davranıyor. Bu kadar toplum tahrik edildi ki...
İrraca, niyetçilik.
Evet. Halkı hazırlamadan bu tip olaylara kalkışmak çok ciddi bir şekilde oy kaybını beraberinde getirir.
Yani Erdoğan tabii böyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle siyasi zikzaklar yapıyordu ama bir o zaman hem kitlesini çok iyi yönetiyor tabii Devlet Bahçeli'ye göre. Hem devletin o iktidar başa hikayesi var, hem de ekonomi de iyi gittiği tabii. İçin insan çok sorgulamıyordu. Ama şimdi Devlet Bahçeli yaptığında hem iktidar değil ne olursa, yani Cumhurbaşkanı falan değil. Ekonomi kötü. Ayrıca öyle bir becerisi de, o da yok.
Ama yani şu anda toplumu
yönetemiyor. Yıllarca Türkiye'ye sürekli bir milliyetçilik yüzleri estirip sonra bir anda en uç düzeyde bir açıklama yapınca, çünkü açıklama çok uç yani.
Evet. Gerçekten.
O gemiyi, o dalgada tutturmak zor.
Ya bu zaten. Hakikaten yani çok basit bir yöntemi vardı. Ve Bahçeli doğru başladı. İşte CHP'yle sıkıştı, DEM'le sıkıştı. Evet. Erdoğan da bir heyeti kabul edebilirdi. Yavaş yavaş toplum hazırlanırdı.
Niye acele etti?
Efendim?
Niye acele etti?
Acele etmedi işte. Görüyor sonuçlarını yani. 2015'te de süreç o yüzden çöktü. Hmm. Olayın çok basit bir aritmatiği var. Halkı hazırlamadan böyle bir çözüm sürecine girişirsen kazandığın her Kürt oyuna karşılık en az 2 tane milliyetçi muhafazakar oy kaybediyorsun. Bu denge değişmek yerine daha da kötüye gitti. Çünkü şeytanlaştırdık. Dolayısıyla Erdoğan iki şey arasında sıkışmış durumda. Bir, Özel'in erken seçim tarihine evet diyemez çünkü kaybeder, ekonomi çok kötü. Aynen. İki, anayasa değişikliği istiyor. Onun için mecliste de mi ikna etmesi lazım? Ama onu yapacak adımı atamıyor çünkü o zaman halk karşısına çıkacak ve anayasa referandumunu da kaybedecek muhtemelen.
Bahçeli niye bu çıkışı yaptı o zaman?
Bahçeli'nin açısından partisinin aldığı o hiç önemli değil. Bahçeli, bunu ulvi bir neden olarak söyleyebiliriz. İşte Türkiye'nin milli birliği için, bölünmezliği için çarpışıyor diyebiliriz. Ya da başka bir deyimle, şu anda devletin yarısı Sayın Bahçeli'ye ait. Yargıdan askeriyeye kadar.
Oysa.
Daha da kötü, yani tamamen Bahçeli aleyhine bir yorum da yapılabilir. Yani Türkiye'de çok ciddi mafya yapılanması var. İşte Sinan Ateş davası, öteki çete davası.
Yeni Doğan çetesi.
Yeni Doğan çetesi. Yani bitmez. Yeni Doğan çetesini tam bilmiyorum. Hayır, şey Orhan Bora. Yani bunların MHP ile organik...
Ayhan Bora.
Ayhan
Bora Kaplan.
Ayhan Bora Kaplan. Yani MHP'nin kötü niyetle söylüyorum bunu. Çıkarttığı milletvekilinden çok toplum üzerinden bu mafya yoluyla rant etme, elde etmesinin daha önemli olduğunu düşünüyor olabilir Bahçeli. Bu yüzden de çok rahatlıkla böyle adımları atabiliyor. Yani onun çekirdek kitlesi var. Nasıl CHP'nin, AKP'nin varsa MHP'nin çekirdek kitlesi onu meclise sokmaya yetiyor. Geri kalan onun hiç umurunda değil.
Bir şey daha soracağım. Anketlerde Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun birlikte aday olduğu koşulda nasıl bir sonuç çıkıyor? Var mı öyle anket?
Var. Erdoğan kazanıyor. Ama ben niye böyle bir şey olacağını açıkçası anlayamıyorum yani. O ancak şu şeyle olabilir, şu sayıkla olabilir. Ekrem İmamoğlu artık birkaç davada yargılanıyor. Evet. Eğer muhalefet, yani CHP, aday değiştirme tarihi geçtikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun suçlu bulunup politikadan yasaklanacağı düşüncesine varmışsa iki adayla yola çıkar. Ama seçim tarihine bir iki gün kala mesela Mansur Bey çekilir.
Ama o zaman biliyorsun Muharrem İnce'de de öyle bir şey oldu. Tabii aynı değil de farklı koşullar. Ama Muharrem İnce'nin ismi listede yazdı da %1-1,5 oy aldı.
Evet, ama o dediğim gibi o, yani Muharrem İnce bilinçli bir planın parçası olarak... İyi. bunu yapmadı. Toplumsal baskı karşısında yaptı. Bunların hepsi halledilebilir.
Ya Mansur Yavaş yedek aday gibi olmayı kabul eder mi?
Ya bence benim o konuda çok değişik fikirlerim var. Yani CHP'de devamlı Mansur Yavaş kampı, Ekrem İmamoğlu kampı birbirlerine girdiler falan gibi. Ben bunu görmüyorum açıkçası. Daha doğrusu CHP'deki iç kavgayı kabulleniyorum. Bunun partinin 100 yıllık, neredeyse 100 yıllık geçmişindeki kavgalardan çok daha yüksek olmadığını düşünüyorum. Yani Mansur Yavaş'ın da iyi bir CHP'li olmadığına dair hiçbir kanaate sahip değilim. Yalnız şu noktaya dikkat çekilmesi lazım. Niye Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ın bayağı önündeyken birden 2 numaralı aday haline düştü? Bence Ekrem İmamoğlu'nun DEM'le yakınlaşması da bunun cevabı. Çünkü aynen AKP tabanında olduğu gibi CHP tabanında da ulusalcı bir kitle maalesef DEM veyahut da Kürt eşitlik hareketini terör hareketi olarak görmekte çok ısrarlı.
Evet. O da bir fay hattı var CHP içinde. Ayrışma var. Eskiden beri vardı. Son zamanda olan bir şey değil.
Ya tabii yani Diyarbakır alırsan İzmir'i kay. Yani bu lafları söyleyenler. Türkiye böyle abi. Yani Türkiye'de o yüzden. Yani, işte, yani Cumhurbaşkanı ol falan diyorlar. Birkaç milyon da imza toplamışlar ama yok dedim ya. Ben yapmayacağım.
Elinizi tersi ettiniz yani.
Elimin tersiyle ettim yani Cumhurbaşkanlığı.
Çok teşekkür ederiz. YouTube bir influencer kaybederdi.
Ama böyle giderse yani Türkiye'de kaçmayan bir tek ben kalacağım. Çünkü artık işte arkadaşlarla yani her akşam yemeğine gittiğimizde...
Azalıyor musunuz?
Sayı olarak azalıyoruz. Geriye kimse kalmadı. O yüzden muhtemelen yakında bana da bir talih kuşu konacak kafama.
Çok teşekkür ederiz Atiye Bey. Çok sağ olun. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
İyi günler diliyorum.